50. Morel Ailesi. Kont birkaç dakika sonra Meslay Sokağı 20 numaranın önüne geldi. Bu beyaz ve şirin evin önünde çiçekleri oldukça güzel olan iki ağaçlık bir avlu vardı. Kont kapıyı açan kapıcının yaşlı Kokles olduğunu fark etti. Ama Kokles hatırlanacağı gibi tek gözü olduğundan ve 9 yıldır o gözün görme yetisi daha da zayıfladığından kontu tanıyamadı. Girişin önünde duran arabalar, deniz kabuklarından yapılmış bir havuzun küçük fıskiyesinden fışkıran suya maruz kalmamak için bir dönüş yapmak zorunda kalıyorlardı. Mahallede kıskançlıklara neden olan bu muhteşem havuz yüzünden bu ev, küçük Versalis olarak anılıyordu. Havuzda bir yığın kırmızı ve sarı balığın yüzdüğünü söylemeye gerek yoktu. Mutfak ve mahzenlerden oluşan bir katın üzerinde yükselen bu evin zemin katı dışında iki katı ve çatı katları vardı. Gençler burayı geniş bir atölyeden, bahçenin dibindeki iki müştemilattan oluşan ek binalarıyla birlikte satın almışlardı. Emmanuel ilk bakışta evin bu konumundan küçük bir kazanç elde edilebileceğini düşünmüştü. Kendisine ayırdığı ev ve bahçenin yarısı ile kiraya verdiği atölye, müştemilatlar ve onlara ait bahçeler arasında bir çizgi çizmiş, yani bir duvar inşa etmişti. Böylece oldukça mütevazi bir gelirle yaşamını sürdürmeye başlamış ve Sancarman mahallesinin titiz konak sahipleri gibi kendi aleminde yaşadığı güvenli, kuytu bir yuvası olmuştu. Yemek salonu meşedendi. Salonun maun duvarları mavi kadife ile kaplıydı. Limon sarısının hakim olduğu yatak odasının yeşil duvarlarına damasko asılmıştı. Ayrıca çalışmayan Emmanuel için bir çalışma odası ve müzisyen olmayan Julie için bir müzik odası vardı. Tamamen Maximilian'a ayrılmış ikinci kat, büyüklük açısından kız kardeşinin katının aynısıydı. Sadece yemek salonu, arkadaşlarını davet ettiği bir bilardo salonuna dönüştürülmüştü. Maximilian, kontun arabası kapıda durduğunda atının tımarlanmasını izliyor ve bahçenin girişinde prosunu içiyordu. Söylediğimiz gibi, Kokles'in kapıyı açmasıyla koltuğundan aşağı atlayan Baptiste'in, Monsieur ve Madame Herbault ile Monsieur Maximilian Morel'in Monte Cristo kontunu kabul edip edemeyeceklerini sordu. Monte Cristo kontu diye haykırdı, prosunu elinden atıp hızla ziyaretçisinin yanına giden Morel. Kendisini elbette kabul edebiliriz. Ah, sözünüzü unutmadığınız için teşekkürler. Yüzlerce kez teşekkürler Sayın Kont. Ve genç subayın elini büyük bir içtenlikle sıktığı Kont, bu davranışın samimiyetinden hiç kuşku duymadı ve sabırsızlıkla beklendiğini ve aceleyle karşılandığını anladı.
''Gelin, gelin!'' dedi Maximilian. ''Size refakat etmek istiyorum. Sizin gibi birinin geldiğinin bir uşak tarafından bildirilmesi doğru olmaz. Kız kardeşim bahçede solmuş gülleri kopartıyor. Eniştem 6 adım ötesinde La Presse ve L'Estebatz gazetelerini okuyor. Çünkü Madame Herbault'un olduğu her yerde Monsieur Emmanuel'i görebilmek için yarı çapı 4 metre olan bir daireye bakmak yeter. Ve Politeknik Okulu'nda söylendiği gibi bu durum karşılıklı geçerlidir.''
Adım seslerinin duyulması üzerine ipek bir sabahlık giymiş, büyük bir özenle bir noiset gülünü inceleyen 20-25 yaşlarında genç bir kadın başını kaldırdı. Bu kadın, Thompson ve French şirketi temsilcisinin kendisine önceden bildirdiği gibi Madame Emmanuel Herbault adını alan bizim küçük Julie'ydi. Karşısında bir yabancıyı görünce çığlık attı. Maximilian gülmeye başladı.
''Korkma kardeşim.'' dedi. ''Sayın Kont sadece 2-3 gündür Paris'te ama daha şimdiden Marais Rantiyesi'nin ne olduğunu biliyor. Bilmiyorsa da bunu ona sen anlatacaksın.''
''Ah, Monsieur,'' dedi Julie. ''Sizi buraya davet etmek kız kardeşine hiç nazik davranmayan ağabeyimin ihanetidir. Penelon, Penelon!'' Bir Bengal gülü tarhını belleyen bir ihtiyar kazmasını yere bırakıp elinde kasketiyle yaklaştı. Geçici olarak yanaklarının derinliklerini itelediği çiğneme tütününü elinden geldiğince gizlemeye çalışıyordu. Yanık teniyle cüretkar ve canlı bakışları, ekvator güneşinde esmerleşmiş ve fırtınaları solumuş eski bir denizciyi ele veriyordu. Hala gür ve kalın telli saçlarında birkaç tutam beyaz vardı.
''Sanırım bana seslendiniz Matmazel Julie, işte geldim.'' dedi.
Penelon, patronunun kızına Matmazel Julie diye hitap etme alışkanlığını muhafaza etmiş ve ona hiçbir zaman Madame Herbault diye seslenmemişti. ''Penelon,'' dedi Julie, ''Monsieur Emmanuel'e önemli bir ziyaretçimiz olduğunu haber verin. Bu arada Monsieur Maximilian, Monsieur'yu salona götürecek.'' Ardından Monte Cristo'ya doğru dönerek, ''Monsieur, çabucak gidip gelmeme izin verirler, öyle değil mi?'' diye ekledi.
ve kontun onayını beklemeden küçük bir ağaçlığın arkasına koştu ve yan yoldan eve girdi.
''Ah, şuraya bakın sevgili Monsieur Morel, evinizde büyük bir karmaşaya yol açtığımı üzüntüyle görüyorum.'' dedi Monte Cristo.
''Bakın, bakın.'' dedi Maximilian gülerek. ''Şurada ceketi yerine redingotunu giyen kocayı görüyor musunuz? Ah, Meslay Sokağı'nda sizi herkes tanıyor. Buraya geleceğinizden haberdar olmuşlar. Rica ederim buna inanın.''
''Mutlu bir aileniz var gibi görünüyor Monsieur.'' dedi Kont kendi aklından geçenlere cevap verircesine.
''Ah evet, bundan emin olun Sayın Kont, zaten böyle olmalıydı. Mutlu olmak için hiçbir şeyleri eksik değil. Gençler, neşeliler, birbirlerini seviyorlar ve büyük bir servet sahibi olabilecekleri halde 25 bin franklık gelirleriyle Rothschild'ın zenginliklerine sahipmiş gibi yaşıyorlar.''
''Yine de 25 bin franklık bir gelir az sayılır.'' dedi Monte Cristo. Maximilian'ın yüreğinde şefkatli bir babanın ses tonunun etkisini uyandırabilecek olan sevecen bir yumuşaklıkla.
Ama gençlerimiz bununla yetinmeyecekler. Onlar da milyoner olacaklar. Sayın enişteniz avukat, yoksa doktor mu?
O bir tüccardı, Sayın Kont ve zavallı babamın şirketini satın almıştı. Monsieur Morel 500 bin franklık bir miras bırakarak öldü. İki çocuk olduğumuz için bu mirasın yarısı bana, yarısı da kız kardeşime kaldı. Kız kardeşimle asil dürüstlüğünden, yüksek zekasından ve hiçbir lekenin bulaşmadığı ününden başka bir varlığı olmadan evlenen kocası, karısınınkine denk bir servet sahibi olmak istedi. 250 bin frank biriktirene kadar çalıştı. Bunun için 16 yıl yetti. O kadar çalışkan, o kadar birbirlerine bağlı, gayretleriyle büyük bir servete ulaşabilecekken, babamın şirketinin geleneklerini hiçbir şekilde değiştirmedikleri için yeni yöntemleri kullananların 2-3 yılda kazanacaklarını 6 yılda biriktiren bu iki gencin dokunaklı çabalarını izlemek çok etkileyiciydi. Bunun üzerine Marsilya böyle yürekli bir özveri karşısında geri çevrilmeyecek övgülerle yankılandı. Nihayet bir gün borcun son senedini ödeyen Emmanuel karısına ''Julie'' dedi. ''İşte Cocles'in bana verdiği ve kazançlarımızın sınırı olarak belirlediğimiz 250 bin frangı tamamlayan 100 franklık bir rulo. Bundan böyle yetinmemiz gerekecek olan bu az miktar seni tatmin edecek mi? Beni dinle, şirket bir yılda 1 milyon ciro yapıyor ve 40 bin frank kar getirebilir.'' İstersek şirketi bir saat içinde satabiliriz. İşte bize kendisininkilere dahil etmek istedikleri hisselerimizi 300 bin franga satın almayı öneren Monsieur Delanoy'un mektubu. Ne düşündüğünü söyle.
Dostum, dedi kız kardeşim. Morel şirketi ancak bir Morel tarafından işletilebilir. Babamın ismini kaderin kötü oyunlarından kurtarmak 300 bin franga değmez mi?
Ben de bunu düşünüyordum, diye yanıtladı Emmanuel. Yine de fikrini sormak istedim.
''Tamam dostum, bütün alacaklarımızı topladık, bütün senetlerimiz ödendi. 15 günlük bu hesabın altına bir çizgi çekip şirketi kapatabiliriz. Bu çizgiyi çekelim ve şirketi kapatalım.''
Dediklerini yaptılar. Saat 3'tü. 3'ü çeyrek geçe iki gemisinin geçişini sigortalatmak isteyen bir müşteri geldi. Bu 15 bin franklık bir kazançtı.
''Monsieur,'' dedi Emmanuel, ''bu sigorta işi için meslektaşınız Monsieur Delano'ya başvurun. Biz şirketi kapattık.''
''Peki ne zaman?'' diye sordu şaşıran müşteri.
''15 dakika önce.''
''İşte bu yüzden kız kardeşimin ve eniştemin 25 bin frank gelirleri var.'' dedi Maximilian gülümseyerek.
Maximilian, kontun yüreğini gitgide daha da ferahlatan hikayesini bitirirken bir şapka ve redingot giymiş Emmanuel belirdi. Ziyaretçisinin niteliğini bilen biri gibi selam verdi. Ardından çiçek açmış küçük bahçeyi gezdirdiği kontu eve götürdü. Salonu şimdiden doğal saplı Japon vazolarına güçlükle sığdırılmış çiçeklerin güzel kokusu kaplamıştı. Uygun giyinmiş ve saçlarını zarifçe toplamış, bütün bu güç işleri 10 dakikada halletmişti, Julie, kontu girişte karşıladı. Yan komşulardan birinin kuşluğunda kuşların şakadığı duyuluyor, sarı salkım ve pembe akasya ağaçlarının salkımlarını pembe kadifeli pencerelere dokunduruyordu. Bu küçük sevimli evde kuşların ötüşünden ev sahiplerinin gülümsemelerine kadar her şey huzuru çağrıştırıyordu. Kont da eve girdiğinden beri bu mutlulukla sarmalanmıştı. Bu yüzden herkesin ilk iltifattan sonra yarıda kalan sohbete devam etmek üzere kendisini beklediğini unutarak suskun kalmış, düşlere dalmıştı. Neredeyse uygunsuz kaçacak olan bu sessizliğin farkına varıp dalgınlığından sıyrılmak için çaba harcadı.
"Madam," dedi nihayet. ''Burada bulduğum bu huzura ve mutluluğa alışkın olan sizi şaşırtacak bir duyguya kapıldığımdan dolayı beni bağışlayın.
Ama bir insanın yüzünde mutluluğun izlerini görmek benim için o kadar yeni bir şey ki gözlerimi sizden ve kocanızdan alamıyorum.
Gerçekten de çok mutluyuz Monsieur, diye yanıtladı Julie. Ama uzun süre çile çektik ve mutluluğu bu kadar pahalıya mal olan çok az kişi vardır.
Kont'un yüz hatlarında merakın izleri belirdi. Ah, geçen gün Chateau Renaud'un size söylediği gibi bir aile hikayesi, dedi Maximilian. Sayın Kont, sizin gibi büyük felaketler ve muhteşem sevinçlerle karşılaşmış biri için bu aile hikayesi pek de ilginç gelmeyecektir. Yine de Julie'nin size söylediği gibi, bu dar aile çemberinde kalsa da çok derin acılar çektik.
Ve Tanrı herkese yaptığı gibi kederlerinize teselliler gönderdi, öyle değil mi?
Evet Sayın Kont, bunu söyleyebiliriz, dedi Julie. Çünkü bize sadece seçilmiş kullarına davranır gibi davrandı. Bize meleklerinden birini gönderdi.
Yanakları kızaran Kont, heyecanını gizlemek için öksürür gibi yaptı ve mendilini ağzına götürdü.
Lal kırmızısı beşiklerde doğmuş, istedikleri her şey önlerine gelmiş olanlar, yaşam mutluluğunun ne demek olduğunu bilmezler, dedi Emmanuel. Aynı şey, hayatlarını öfkeyle kabaran bir denize atılmış dört tahta parçasına hiç teslim etmemiş olup, mavi bir göğün kıymetini bilmeyenler için de geçerlidir.
Monte Cristo hiç yanıt vermeden ayağa kalktı ve salonda dolaşmaya başladı. Çünkü yaşadığı heyecan sesinin titremesinden anlaşılabilirdi.
''Muhteşem hikayemiz gülümsemenize neden oluyor Sayın Kont?'' dedi Monte Cristo'dan gözlerini ayıramayan Maximilian.
''Hayır, hayır.'' diye yanıtladı. Benzi solan ve bir eliyle yüreğinin atışlarını bastırmaya çalışırken, diğer eliyle mavi kadifeden bir yastığın üzerine, kristal bir kürenin altına özenle yerleştirilmiş, ipekten bir keseyi işaret eden Monte Cristo.
''Kendi kendime sadece bir yanında bir kağıt ve sanırım diğer yanında oldukça güzel bir elmas bulunan şu kesenin orada ne aradığını soruyordum.''
Maximilian ciddi bir ifadeyle yanıtladı.
O kese Monsieur, aile hazinemizin en kıymetli parçasıdır.
Gerçekten de oldukça güzel bir elmas, diye karşılık verdi Monte Cristo.
Ah, ağabeyim fiyatı 100.000 frank olsa da bu taşın değerinden söz etmiyor Sayın Kont. O size sadece bu kesenin içindekilerin az önce bahsettiğimiz meleğin kutsal emanetleri olduğunu söylemek istiyor.
İşte bunu anlayamadım ve zaten sormam gerekiyordum adam, dedi Monte Cristo öne doğru eğilerek. Beni bağışlayın, saygısızlık etmek istememiştim.
Saygısızlık mı dediniz? Ah Sayın Kont, tam tersine. Bu konu hakkında bilgi vermemizi sağlayarak bizi ne kadar mutlu ettiniz. Bu kesenin bize hatırlattığı o muhteşem davranışı bir sır gibi saklasaydık, onu böyle sergilemezdik.
Ah bunu herkesin bilmesini, böylece bunun bizim meçhul iyilikseverimizin yüreğinde bir kıpırtı yayıp bizi varlığından haberdar etmesini istiyoruz.
Ah gerçekten mi? Dedi Monte Cristo boğuk bir sesle.
Monsieur, dedi kristal küreyi kaldıran ve ipek keseyi huşuyla öpen Maximilian. Bu keseye babamı ölümden, bizi iflastan ve ismimizi utançtan kurtaran adamın eli değdi. Sefalete ve gözyaşlarına mahkum olmuş bizler bugün o adam sayesinde herkesin mutluluğumuzdan coşkuyla söz ettiklerini duyabiliyoruz. Bu mektup ve Maximilian keseden çıkardığı bir pusulayı konta uzattı. Babamın mutsuzluğa kapılıp korkunç bir karar aldığı gün onun tarafından yazıldı. Ve bu elmas o tanımadığımız cömert kişi tarafından kız kardeşime çeyiz olarak verildi.
Monte Cristo açtığı mektubu tasvir edilemez bir mutlulukla okudu. Okurlarımızın bildiği gibi Julie'ye denizci Simbad imzasıyla gönderilmiş pusulaydı bu.
Kendisini tanımadığınızı mı söylediniz? Demek size böyle bir yardımda bulunan birinin kim olduğunu öğrenemediniz.
Evet Monsieur, Tanrı'dan bize bu lütfu bağışlamasını dilememize rağmen onun elini sıkma mutluluğunu asla yaşayamadık, dedi Maximilian. Ama tüm bu olup bitenlerde hala anlayamadığımız gizemli bir şeyler var. Her şey adeta bir büyücünün görünmez, güçlü eli tarafından yönlendirildi.
Ah, dedi Julie, ben günün birinde tıpkı şimdi elinin dokunduğu keseyi öptüğüm gibi o adamın elini öpeceğime dair umudumu hala kaybetmedim. Penelon 4 yıl önce Trieste'deydi. Sayın Kont, Penelon elinde kazmasıyla gördüğünüz şu yürekli denizcidir. O zamanlar 2. Lostromo'yken şimdi bahçıvanlık yapıyor. Penelon Trieste limanında bir yata binen bir İngiliz'i gördü ve onun 5 Haziran 1829'da babamın yanına uğrayan ve 5 Eylül'de de bana bu pusulayı yazan kişi olduğunu fark etti. Söylediğine göre aynı kişiymiş ama onunla konuşmaya cesaret edememiş. Bir İngiliz, dedi hayallere dalan ve Julie'nin her bakışı karşısında endişeye kapılan Monte Cristo. İngiliz mi dediniz?
Evet, diye yanıtladı Maximilian. Bize kendini Roma'daki Thompson ve French şirketinin temsilcisi olarak tanıttı. Geçen gün Monsieur Morcerf'te Thompson ve French'in bankacılarınız olduğunu söylediğinizde titrediğimi bu yüzden fark ettiniz. Monsieur, Tanrı aşkına, bu olay söylediğiniz gibi 1829'da yaşandı. Bu İngiliz'i tanıdınız mı?
Ama bana Thompson ve French şirketinin bu yardımı sürekli inkar ettiğini söylememiş miydiniz?
Evet.
O halde bu İngiliz babanızın bile unuttuğu bir iyilikten dolayı ona minnettar kalan ve bu bahaneyle ona yardımda bulunan biri olamaz mı?
Böyle bir durumda her şey, hatta bir mucize bile mümkündür Monsieur.
Adı neydi? Diye sordu Monte Cristo.
Geriye pusulanın altında yazdığı denizci Simbad'dan başka bir isim bırakmadı, dedi konta büyük bir dikkatle bakan Julie.
Bu kuşkusuz bir ad değil, bir lakap.
Ardından Julie'nin kendisine daha dikkatli baktığını, notlarını bir araya getirmeye ve sesinden bir şeyler yakalamaya çalıştığını fark edince, ''Tamam'' diye devam etti. ''Benim boylarım da, belki benden biraz daha uzun, biraz daha ince, kravatını sıkıca bağlamış, daracık ceketinin düğmelerini iliklemiş, sıkı bir kemer takmış ve elinde daima bir kalem tutan bir adam, değil mi?''
''Ah, demek onu tanıyorsunuz'' diye haykırdı gözleri sevinçle parlayan Julie.
''Hayır.'' dedi Monte Cristo. Sadece o olduğunu varsayıyorum. Böyle cömertlikler yapan Lord Wilmore adında birini tanımıştım.
Hem de kimliğini açıklamadan.
Minnet duygusuna inanmayan garip bir adamdı.
Ah diye haykırdı ellerini birleştiren Julie asil bir ses tonuyla. Peki ama o bahtsız adam neye inanıyor?
En azından onu tanıdığım sırada inanmıyordu, dedi Monte Cristo ruhunun derinliklerinden yükselen bu ses bedeninin en ince liflerini bile titretirken. Ama belki de o zamandan sonra minnet duygusunun var olduğunu kanıtlayan bir olayla karşılaşmıştır.
''Peki bu adamı tanıyor musunuz Monsieur?'' diye sordu Emmanuel.
''Ah eğer onu tanıyorsanız Monsieur,'' dedi Julie, ''bize kim olduğunu söyleyebilir, bizi onun yanına götürebilir, nerede yaşadığını söyleyebilir misiniz? Maximilian, Emmanuel onu bir gün bulabilirsek yüreğinde bir hafızası olduğuna inanmasını sağlamamız gerek.''
Gözlerinden iki damla yaş süzüldüğünü gören Monte Cristo salonda biraz daha dolaştı.
''Tanrı aşkına Monsieur,'' dedi Maximilian. ''O adam hakkında bir şeyler biliyorsanız bize söyleyin.''
''Ne yazık ki,'' dedi Monte Cristo sesindeki heyecanı gizlemeye çalışarak, ''size iyilik yapan kişi Lord Wilmore ise korkarım onu asla bulamayacaksınız. 2-3 yıl önce Palermo'da ondan ayrıldığımda varlığı henüz kanıtlanmamış ülkelere doğru yolculuğa çıkacağını söylüyordu. Bir daha geri döneceğinden şüpheliyim.
Ah, Monsieur, ne kadar acımasızsınız diye haykırdı Julie öfkeyle ve genç kadının gözlerinden yaşlar boşandı.
Madam, dedi bakışlarını Julie'nin yanaklarından inci gibi süzülen iki damlaya sabitleyen Monte Cristo ciddi bir ifadeyle. Lord Wilmore bu gördüklerime tanık olsaydı hayatı daha da çok sevecekti. Çünkü döktüğünüz gözyaşları onun insan türüyle barışmasını sağlayacaktı. Ve elini, bakışları ve ses tonuyla kendinden geçmiş olan Julie'ye uzattı.
Ama bu Lord Wilmore'un yaşadığı bir yer, bir ailesi, akrabaları, kendisini tanıyanlar olmalı, dedi son bir umuda tutunan Julie. Acaba onları...
Ah, boşuna uğraşmayın madam, dedi Kont. Ağzımdan kaçan bu sözler yüzünden tatlı hayallere kapılmayın. Hayır, muhtemelen Lord Wilmore aradığınız kişi değil. Benim dostumdur, bütün sırlarını bilirim. Öyle olsa bana bu hikayeyi anlatırdı.
''Size bu konudan hiç söz etmedi mi?'' diye sordu Julie.
''Asla.''
''Bunu tahmin etmenize neden olacak tek bir söz etmedi mi?''
''Asla.''
''Yine de hemen onun ismini söylediniz.''
''Ah, bildiğiniz gibi böyle durumlarda tahminler yapılabilir.''
''Kardeşim, kardeşim.'' dedi kontun yardımına koşan Maximilian. ''Monsieur haklı, iyi yürekli babamızın bize sık sık söylediği şeyi hatırla. Bize bu iyiliği bir İngiliz yapmadı.''
Monte Cristo ürperdi.
''Babanız size ne söylüyordu Monsieur Morel?'' diye sordu aceleyle.
''Babam bunun bir mucize olduğunu söylüyordu Monsieur. Babam bir iyilikseverin bizim için mezarından çıktığına inanıyordu. Ah, bu etkileyici bir batıl inançtı Monsieur ve bu sözlerine hiç inanmasam da onun asil ruhundaki bu inancı yok etmek istemiyordum. Birçok kez çok sevdiği, kaybettiği bir eski dostunun ismini alçak sesle sayıklarken düşlere daldı ve ölmek üzereyken, yaklaşan sonsuzluk, mezarın aydınlığından zihnine bir şeyler aktardığında, O zamana dek bir şüpheden ibaret olan bu düşünce bir inanca dönüştü ve ölürken söylediği son sözler şöyleydi. Maximilian, o kişi Edmund Dantes'ti. Kont'un birkaç saniyedir artan solgunluğu bu sözler üzerine daha da ürkütücü bir hal aldı. Tüm kanı kalbine hücum ediyor, konuşamıyordu. Zamanın geçtiğinin farkına varmamış gibi saatini çıkardı, şapkasını aldı. Madame Herbaugh'a canı sıkkın bir halde hızla iltifat etti ve Emmanuel ve Maximilian'ın ellerini sıkarken ''Madame'' dedi, ''ara sıra size saygılarımı sunmak için buraya gelmeme izin verin. Bu evi sevdim ve beni ağırladığınız için size minnettarım çünkü uzun yıllardan sonra ilk kez kendimi unuttum.'' Ve hızlı adımlarla dışarı çıktı. ''Bu Monte Cristo kontu ilginç bir adam'' dedi Emmanuel. ''Evet'' diye yanıtladı Maximilian. ''Ama onun gibi altın bir yüreği olduğuna inanıyorum ve bizi sevdiğinden eminim.'' ''Sesi içime işledi'' dedi Julie. ''Ve birkaç kez bu sesi ilk defa duymadığımı sandım.''